insanların maddi varlığı arttıkça siyasetten daha uzaklaşır hale gelmiş.
Günümüz Türkiye'sinde siyaset yapmak zor bir şey.
Deli gömleklerini giyelim. Herkes maskesini taksın. Kitleler de arkasında yığılsın. 12 Eylül'ün Türk siyasetinde yarattığı kırılmayı ne Türk sağı ne Türk solu tamir edebilmiş değil. Siyaset bir strateji meselesi, bir zamanlama meselesi, bir öncelik sıralaması meselesi.
Altılı masada şu anda her şey sizin düşündüğünüz gibi gidiyor mu?
Sayın Erdoğan futbolcu olduğu için o karakterini koruyor.
Bu pencereden baktığınızda bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?
Böyle bir sürecin yüklediği sorumluluğu her şeyin üstünde görüyorum ben. Bunlar gitsin, bunların yaptığı usulle biz kamunun kaynaklarını yağmalıyız. Sadece bugünü değil, yarınların, gelecek nesillerin kaynaklarını bugünden tüketiyoruz.
Günümüz Türkiye'sinde siyaset yapmak zor bir şey.
Zor. İşte 80'in öncesi diye çok partili hayatımızı ayıralım. Şerefi için siyaset yapıldığı dönemler. Toplumun tabii çok sınırlı hızla değiştiği bir dönem. Ve yerleşik bir toplumsal tabii temsil mekanizmaları üreten işte eşraf dediğimiz insanlarımız. Ama bugün bilerek ve istenerek siyaset hem yerelde hem genelde pahalı bir faaliyet haline getirildi. Bir boyut ama diğer boyutu. Ülkede hukuk teminatı olmayınca maalesef insanlar siyasi düşüncelerini açıklayamaz. Aktif siyasete katılamaz hale gelmiş. Özellikle iş adamı, tüccar, sanayici. Ama siyaset çok senkronize nitelikler isteyen, birikim, kabiliyet, görgü, kültür, zaman bunları isteyen bir faaliyet sahası. Toplum adına yapılan bir faaliyet sahası. Ama bugün azami düzeyde ideal fikir birlikteliği yapmanız gereken zeminler olması gerekirken şimdi asgarisinde makam menfaat birliğine dönüşmüş bir hal var. Bu da ister istemez toplumun siyasete bakışını olumsuz noktaya çevirmiş. Zaman zaman şununla karşılaşıyoruz yani. Madem siyasetten bir maddi kazanç sağlama niyetiniz yok veyahut da çok ihtirasla bir makam ihtirasınız yok, niçin siyaset yapıyorsunuz? Tabii kendimizi anlatmakta da zorlandığımız anlar olmuyor değil. Ama bugün hakikaten zor. Bunu kolaylaştırmak lazım. Yani piyasaya giriş çıkış gibidir ekonomide. Siyasete de giriş. Batı'da demokrasinin işte gelişim çizgisine baktığınızda burjuvazi dediğimiz kendi özerk alanını inşa ettikçe demokrasiyi geliştirmiş, kurumlarını geliştirmiş, nefes sahası olmuş. Ama bizde maalesef bugün insanların maddi varlığı arttıkça siyasetten daha uzaklaşır hale, siyasetin önünde daha fazla eğilir hale gelmiş. Bir kısmı kültürümüzle alakalı. Maalesef şöyle bir şeyimiz var. Biz kendimizden daha güçsüz gördüğümüz insanlara karşı devleşiyoruz hiç gereği olmadığı halde. Kendimizden daha güçlü olduğunu düşündüğümüz insanlara karşı da kişiliğimizi hiçleştiriyoruz. Buna gerek yok. Yani birey olmak, eşiğinde bir kodlama yapmak lazım. İnsanların biz statülü, sınıflı bir toplum değiliz. Elbette toplumsal saygınlık önemlidir. Onu da insan kendi karakteriyle oluşturur, sözüyle oluşturur, tavrıyla oluşturur. Toplamda bir ömür boyu hani matematikte bir doğru iki noktadan geçer denir. İşte o iki nokta arasında binlerce nokta var bir karakter oluştur. Onunla sağlarsınız.
Geriye doğru baktığınızda en başa gitme şansınız olsaydı tekrar bu yolu tercih eder miydiniz siyaseti? Çünkü çok zor bir yolculuk yani.
Ben tabii siyasi bir iklimde doğdum, büyüdüm. Babam hariç ailenin tüm fertleri, amcalarım, dedem 52-60 arası Demokrat Parti'den İstihsar ilçemiz var. İstihsar'ın belediye başkanıdır, ilk belediye başkanı. Onun öncesinde de etraftaki 17 köyün köy katibidir. Öyle büyük bir ailenin içine doğduk ister istemez ama babam çok siyaseti çok rasyonel bulmazdı. O daha çok siyasetin finansman kısmına baktı. Ama iki amcam Afyon merkezli Yeniden Milli Mücadele Hareketi vardır onun içerisinde. Tabii yine merkez sağ çizgi içerisinde. Demokrat Parti, Adalet Parti, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi bu çizgi içerisinde hep siyaseti yaptılar. Olur muydu? Ben severek yani ilk hafızamdaki siyasi kıpırtı nedir diye şöyle kendimi yokladığımda 84 yılıydı, amcam belediye başkanı adayıydı. Onun anons arabası vardı, onun peşinde koşardım. İlk böyle hoparlörlerin taktıkları bir kıpırtı.
Keşke şimdi onların video kaydı olsa değil mi?
Tabii yani muhtemelen şimdiki imkanlar yani. Yok tabii o zamanlar. Ama hani ben inanarak, severek, gönlümden de geçtiği için işte siyaset bilimi, kamu yönetimi okudum. O işin teorik altyapısı da her zaman sosyal bilim okumanın insanı kendini keşfetmek. Yoksa küçüklüğümüz öğrenciliğim biraz daha içe kapanık bir insan. Zamanla yani siyasi ilgim hem medeni cesaretinizi hem özgüveninizi bileyen de bir şey. Bunun hep olumlu taraflarını yaşadım. Ama zor iş tabii, yani zor. Yani bir şeyi lütfetmiyoruz, bir fedakarlık yapıyoruz falan gibi bir şey de söylemem. Tabii bir seleksiyon vardır hayatta. Yani daima toplumsal vazifeleri yapacak. O rol dağılımları olur. Hani Hegel'in bir şeyi var, rolleri tarih dağıtır diye. O kadar büyütmeyeyim ama işte insan
güzel,
hayatının...
Güzel bir söz ama ya.
İnsan hayatının... Belirli fonksiyon sahaları var. O fonksiyon sahalarında kimi insanlar o bayrağı elden ele devreder.
Siz sosyal medyaya mutlaka bakıyorsunuzdur tabii ki, size raporlar geliyor. İşte eleştirildiğiniz yanlar veya toplumun size alkışladığı yanlar, mutlaka bir SWOT analizi yapıyorsunuzdur. Hangi sosyal mecrayı daha çok yakın görüyorsunuz kendinize? Bir Twitter mı, bir Instagram mı, bir Facebook mu?
Ben Twitter kullanıcısıyım.
Yani, Twitter'cısınız yani. Sert.
Hani mesela hiç Facebook hesabım olmadı. Yani kendimin kullandığı, birinci derecede genel başkan olmadan önce de neticede Facebook yeni icat edilmedi. Ama tabii bugün her sosyal mecrada kurumsal olarak da daha fazla etkinlik sahamızı oluşturalım. Ama ben çok sınırlı bir sayı karakteriyle çok etkin söz söyleyebilmek siyasette de çok önemlidir. Bazen telgraf lisanıyla konuşmak mecburiyetindesiniz. Çok sade konuşmak. O açıdan hani SWOT analizi dediğiniz ne eleştirilir? Biraz böyle tabii okumalarımız, hani benim daha çok Osmanlı modernleşmesi, Tanzimat, Meşrutiyet, edebiyat, Türkçe merakım vardır yani.
Sizin bir de yüzden... çok fazla kitap okuduğunuzla ilgili bir şey.
Estağfurullah. O kadar iddialı değiliz ama okumak mecburiyetindeyiz. Bilgi çok. İnsanlığın bir birikimi var. Kümülatif bir birikimi var. Hem o müktesebatı devralmak, hem hakikaten Türk klasiklerinden başlayarak tarih bilmek siyasetçiler için vazgeçilmez bir mecburiyet. O tarihin içinden bakamazsınız. Bugün anlayamazsınız. Yarınla ilgili bir perspektifiniz olmaz. Netice itibariyle verili bulduğunuz bir takım şartlar var. Coğrafyanız gibi, tarihiniz gibi, içine doğduğunuz millet, içine doğduğunuz aile gibi. Bu açıdan onları bilmek lazım. Evet, ilgim var ama bu her cümert içerisinde fırsat buluyorum, okumaya da çalışıyorum.
Siz tabii çok fazla yolculuk da yapıyorsunuz yani. Gerek uçakla, gerek helikopterle, gerek karayoluyla farklı illere gidiyorsunuz, insanlarla tanışıyorsunuz. Hiç böyle müzik falan dinler misiniz yolda?
Çok dinlerim.
Nasıl, türkü mü dinlersin? Ne seversiniz?
Yani protest müzikten tutalım.
Ha, ucu açık yani.
Türküden böyle çok özel müzik ilgim olduğunu söyleyemem. Yani gönlüm isterdi ki bir enstrüman falan çalayım ama öyle bir meziyetim yok. Rahmetli Başbakanımız, Genel Başkanımız Mesut Yılmaz Bey anlatmıştı. Yeni başbakan olmuş, genel başkan seçilmiş. Tabii memleket Rize, Karadeniz. Demişler ki efendim sizin kemençe öğrenmeniz lazım. Bir diyor kemençe öğrenmek için... Çalışıyoruz bir kemençe hocasıyla. Birkaç seans yaptık. Bizde ne ilerleme var ne bir...
Gerileme var.
Gerileme var. Tabii netice itibariyle kemençe öğreten hoca da Karadenizli olunca muhtemelen Rizeli'dir. Tabii yine nezaketiyle Mesut Bey demiş ki, efendim güzel abi, sizin kabiliyetleriniz sınırlıdır demiş. Bizim de herhalde kabiliyetlerimiz sınırlı olsun.
Eyvallah. Tabii bir siyasi hikayeler de çok, bundan belki yıllar sonra tarih sayfalarında işte sizin bahsettiğiniz gibi işte çocuklarımız tarafından, torunlarımız tarafından okunacak. Bugün de bir tarih yazılıyor. Siz de bu tarih yazılırken bunu çok önemli bir ayağısınız. Türkiye ittifaklarla tanıştı. Siz zaten 2018'de milletvekili olmuştunuz. Ama sonrasında daha sert bir süreç aslında. Evet. Türkiye ile tanıştı ya da Türkiye sert bir süreçle tanıştı.
Daha sertini gong vuruldu, başlıyoruz.
Korkutmayın bizi. Öncelikle şunu soracağım. Siz altılı masayı nasıl yorumluyorsunuz Gültekin Bey? Toplum önce çok büyük bir beklenti içerisinde karşıladı. Toplumun büyük bir bölümü alkışladı, takdir etti. Sonra işte buluşmalar oldu. Toplum belki çok hızlı bir netice bekliyor. Bu psikolojik olarak, evet, da belki zaman zaman eleştirilerin bunda katkısı büyüktür. Bu süreci nasıl yorumluyorsunuz?
Ben, sizin altını çizdiğiniz bir husus çok önemli. Bir tarihi dönüm noktasındayız. Aslında biraz hani tarif falan dedik. Tanzimat, Meşrutiyet, ikinci Meşrutiyet, Cumhuriyet, çok partili hayat. Bu bahsettiğim tarih eşikler gibi bir eşikte olduğumuz kanaatindeyim. Hem Soğuk Savaş'ın bitimi, artçı sarsıntıları, yeni yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı bir iklim ve Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak kendimizi küreselleşme ikliminde artık rekabetin, hani tarih milletlerin yarışı deriz, sadece milletlerin yarışı değil, bireylerin yarışı, şehirlerin yarışı, şirketlerin yarışı. bu yarışta hak ettiğimiz yeri alabilmek, hem üretmek hem bu iklimden ülkenin zenginliğini artıracak bir refah transferi yapabilmek. Böyle bir dönemde kendisine yeni bir boyut ve derinlik katma mecburiyetinde. Aslında yaşadığımız sancılar bunun sancıları. Tabii iç içe geçmiş başka başka travmaları, sancıları da var. Tarihi eşikte tabii biz biraz tarihi geriye doğru akıtma yolunu deniyoruz. Türkiye'nin bir gelişim çizgisi var. Ben Türk modernleşmesini de çok uç noktada başarı demem ama başarılı bulurum. Bulunduğunuz şartlarda bunu yönetebilmeyi, coğrafyanızın sınırlılıkları, muhatap olduğunuz operasyonlar, darbeler, kesintiler maalesef tabii bir demokrasi serüvenimiz olmamış. Sadece kaybettiğimizi yerine koymanın serüveni olmuş ki bugün 16 Mayıs işte idamlar 16 Eylül, idamların yıl dönümü 16-17 Eylül. Yarın bizde Topkapı'da Anıt Mezar'da Şehit Başbakanımız Adnan Menderes, Bakanları Polat Kan ve Zorgu'yu bir kez daha rahmetle yad edeceğiz. Oradan bakınca bugün geldiğimiz bu altılı masa etrafında bir araya gelebilmek. Türkiye çok uzun süre, soğuk savaş dönemi stratejisi dediğim, yani mesafeleri açın, konuşmayın. Bir takım ön yargılar var. Yani Cemil Meriç'in ideolojilerle ilgili bir tarifi vardır. Yani izimlerdir, benliğimize giydirilmiş deli gömlekleridir. Bu deli gömleklerini giyelim. Herkes maskesini taksın, kameralar önünde rolünü oynasın. Kitleler de arkasında yığılsın siyasi aktörlerin. Ya bunu artık Türkiye taşıyamaz. Yani yüz yüze geldiğin hani yine güzel bir söz var. İnsan bilmediğine düşmandır diye. Evet. Yüz yüze geldiğimizde özünde insanız. Sosyalleşerek kazandığımız kimlikler bizlerim. Hiçbirimizin hangi anne, baba, din, millet, nerede doğacağımız seçme hakkımız yok. Bundan dolayı da insanları yargılayamayız. Elbette yani şükrediyoruz, mutluyuz, Müslümanız, Türküz yani bir başka insan da kendi etnik kimliğiyle mutlaka övünç duyacaktır. Bunları hayatın merkezine mutlak olarak koymamak lazım. O açıdan ama biz övünçlüyüz. Türk ve Müslüman olarak dünya tarihinde gördüğümüz mümeyyiz vasıf, fonksiyon dolayısıyla. Bu açıdan bakınca Türkiye'nin muhatap olduğu, derinden işleyen süreçler, aslında son 40 yıl sadece bugün işte tezahürleri, sonuçları dediğimiz siyasetin günlük her cümerçi içerisindeki çıktıları üzerinden değerlendirmeler, yorumlar yapıyoruz. Yoksa hani herkes miladı 12 Eylül koyar, ben biraz bir tık geriye 24 Ocak kararları. İktisadi altyapının değişmesi, üzerine bir üst yapının gelmesi, Marx'ın dediği doğrudur orada. 12 Eylül, kadroların tasfiye edilmesi adeta, asker terhis eder gibi. 12 Eylül'ün Türk siyasetinde yarattığı kırılmayı ne Türk sağı ne Türk solu tamir edebilmiş değil. Tabii bir gelişim çizgisi maalesef kırıldı. Siyasetçi biraz evvel söyledik, yani kalıba dökülmüyor. Yani pek çok niteliği gerektiren bir faaliyet sahası insan itibariyle.
Veya sosyolojik dengeyi barındırması gerekiyor.
O yüzden böyle bir kırılmalar yaşadık. Bugünlere geliyoruz. Demografi değişti, köy-kent dengesi değişti, iletişime erişim değişti. Artık her bir bireyin dünyaya yayın yaptığı bir dünya içerisindeyiz. Bu açılardan bakınca Türkiye içe kapatabilme şansınız yok. Türkiye'yi bugün içe kapatmak gibi. Sayın Erdoğan'ın bir stratejisi var kendi siyasi hedeflerinde ancak öyle gideceği gibi. Ama kapatamazsınız. Muhatap olduğumuz hukuksuzluklar. Gönlümüz isterdi ki Sayın Erdoğan sadece kendisine oy verenlerin cumhurbaşkanı değil. 84 milyon cumhurbaşkanı olabilmeyi başarsaydı. Ama bugün milli bayramlardan tutalım. Yani sadece kendi avanesini oturanlara davet etmek, yani biz Millet Meclisi'nde Afyonkarahisar'ı temsil ediyoruz. Demokrat Parti'nin genel başkanıyız. Yani bizlere bile hani ben kendi adıma bir eksiklik saymam ama başka bir şey ifade etmek söylüyorum. Bu dışlayıcı tavrı, yani Meksika sınırı gibi bir sınır çizmişsiniz. Sınırın iktidar tarafında kalan herkese her şey mübah. Hiçbir denetimi yok. Temel hak ve hürriyetlerin en geniş manada kullanılacak. Korku yaşamayacak. Çünkü demokrasiler için en önemli eşik korkudan kurtulma hürriyetidir. O açıdan korkusuzca yaşama hürriyeti diye vurgu yapma ihtiyacı hissederiz. Bu açılardan bakınca belki sözü uzattım. Türkiye'nin muhatap olduğu hukuksuzluklar, usulsüzlükler ve bu tarihi süreç. Farklı siyasi partilerin ortak bir gelecek inşa edebilmek adına %50+1 dengesinin de buna bir kaldıraç imkanı vermesiyle beraber böyle bir birliktelik ortaya çıktı. Bugün bunu Türkiye için çok önemli bir kazanç olarak ben değerlendiriyorum. Tabii siz de ifade ettiniz, toplumun çok hap şeklinde anında beklentileri var. Hani transfer sezonu olur futbolda.
Tam onu söyleyecektim, futboldaki gibi yani.
Yani sezona çok ilgi göstermeyiz ama transfer sezonunda kimin hangi futbolcunun hangi takımdan nereye gittiği çok merak uyandırır. Ben de çok merak ederim. Vatandaşımız da, milletimiz de böyle bir merak içerisinde ama siyaset bir strateji meselesi, bir zamanlama meselesi, bir öncelik sıralaması meselesi. Tabii o beklentiyi de yönetmek netice itibariyle bizlerin mesuliyeti.
Evet. Şu an her şey sizin, yani planlamak demeyeyim çünkü bazı şeyler planlı olarak yapıldığında çok iyi sonuçlar da vermeyebiliyor. Akışa da bırakmak gerekiyor ama altılı masada şu anda her şey sizin düşündüğünüz gibi gidiyor mu? Çünkü bir sürü denge var. İletişim dengesi var. Farklı genel başkanlar var. Onların açıklamaları, sizin tabanınızı onların yaptığı açıklamaların rahatsız etmesi veya sizin yaptığınız açıklamaların onların tabanını rahatsız etmesi. Bir sürü dengenin bir araya gelmesi demek aslında bu. Şu anda her şey yolunda mı orada?
Tabii şöyle, kırılmanın eşiğindeyiz. Yani zaman açısından. Bunu şunun için söylüyorum. Hani harman zaman Anadolu'da önce bir harmanın etrafında düvenle dönerler.
Evet, çok iyi bir örnek ama bu.
Şimdi geçirdiğimiz zaman biraz etrafında dönme zamanıydı. Bir boyutuyla da insani olarak parti liderlerinden, partilerin genel merkez kadrolarına, yerel teşkilatlarına karşılıklı bir uyumun sınandığı, yaşandığı, tecrübe edildiği, o ortak işbirliği alanlarının derinleştiği bir süreç. Ama şimdi daha somut kararların alınacağı bir eşikteyiz. Bence bu saatten sonraki bölümü çok daha önemli. Tabii çok bilinmeyenli bir denklem, çok aktörlü bir denklem.
Evet.
Bütün
zor bir denklem.
Bütün sahalarda aynı performansı, senkronizasyonu sağlayabilmek, iktidar mücadelesinin tabiatı biraz böyledir. Sayın Erdoğan futbolcu olduğu için o karakterini koruyor. Hem bir yandan stoper olarak yani vazifesini yapıyor. Bir yandan da şarj yaparak gövdeyle beraber pozisyon bozmaya çalışıyor. O açıdan kolay da bir süreç değil. İşte pozisyon bozdurmayacağız.
Ama bir şey söyleyeyim, verdiğiniz iki örnek de çok iyiydi yani. Harman örneği de çok iyiydi. Bir anda çocukluğuma da gittim yani. Siz hiç böyle bir harmanda bulundunuz muhtemelen.
Bulundum tabii yani.
Önce bir etrafında dönersin, alanını belirlersin, şeridini belirlersin.
İşte bizlerin kuşağı ikindi güneşi kadar görmedik demeyecek kadar gördük yani.
Gültekin Bey, şey nasıl oldu? Siz işte bir gün evde oturuyordunuz, size bir telefon geldi. Hadi buluşuyoruz mu denildi. Ya bu altılı masa nasıl oluştu? Bu hiç konuşulmadı mesela şu ana kadar. Buna çok, kim
öncülük etti? Tabii bu bir günün meselesi değil.
Bunu soruyorum ama gerçekten insanlar bunları çok merak ettiği için soruyorum.
Yani ben aslında de gönül rahatlığı içerisinde yani hani böyle bir çalışılmış bir repliği ifade etmiyorum.
Eyvallah.
Yani gönül rahatlığı içerisinde. Tabii 16 Nisan referandumundan itibaren işleyen bir süreç var. O süreçte yani biraz evvel tarihin geriye doğru akıtışı dedim. Yani bir parlamentoların varlık sebebi kendi varlığına mündemiş diye eski tabirle ifade ettiğimiz kişinin nasıl bölünemez, kendisinden ayrılamaz hakları varsa parlamentoların da kendi varlığından ayrılamaz hakları vardır. Bütçe hakkı bunun birisidir. İşte bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi böyle bir hakkın üzerine gölge düşürecek, rezerv düşürecek şekilde bütçe hakkını sarf-ı nazar etti. Vazgeçti kısmen öyle bir düzenleme. Bu olabilir mi? Oldu referandumla. Hem meclis bunu referandum eşiğinde kabul etti hem de işte şaibeli de olsa 16 Nisan referandumu geçti diyelim. Şimdi oradan başlayan bir mücadele var. Bir ortak paydalar, biraz evvel de altını çizdiğim yani muhatap olduğumuz hukuksuzluklar, usulsüzlükler ve bugün itibariyle 20 yıllık adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir devri sabık muamelesi uygulanan, ele geçireceğiz diyerek işte 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü bu ülke niçin yaşadı diye iktidar sahipleri kendi adında bir sorgulama yapmalı. Yani Allah affetsin, milletimiz de affetsin diyerek işin içinden çıkamayız. Yani sorumluluk sahibi insanlar bunun hesabını vermek durumunda. Ne yapalım kardeşim, görmezden gelin. Bunun sorumluluğunu eninde sonunda tarih hükmünü icra eder bununla ilgili. Siyasi süreç içerisinde bunun bir hükmü olur. Oradan başlayan bir süreç. Tabii 2018 seçimleri. Zaten bir altyapısı vardı bu işin. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi,
aslında
İYİ Parti.
Aslında ilk ittifakların kurulduğu süreçten bahsediyoruz.
Tabii yani Türk yakın siyasi tarihimiz diyelim. 80 sonrası diyelim. 90'lı yıllarda da işte 91 seçimi, 95 seçimi ittifaklar olmuştur. Ama onlar hani hülle yoluyla dediğimiz bir siyasi partiden insanlar istifa etmiş. Başka siyasi partinin listelerinden seçimlere aday olarak girmiş, milletvekili adayı olarak girmiştir. Burada da buna bir %50+1 dengesiyle beraber bir yandan da iktidar Milliyetçi Hareket Partisi ile işbirliğini onu da gözeterek bir noktaya taşımak için böyle bir formülasyon yaptı. Ve bir araya geldi siyasi partiler. Zaten orada bence büyük bir kırılma yaşandı. Ve bugün bu pratikleri daha da derinleşerek. Tabii iki düzlemde bir siyaset var. Yani bir tarafında Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğer tarafında genel seçim, parlamento seçimi. Ve kademe kademe olgunlaşan, netice itibariyle her geçen saniye, dakika tüm siyasi liderler, partiler, genel başkanlar, genel başkan, yani genel merkez kadroları bir akıl yürütüyor önümüz süreçle ilgili. Kademe kademe. Bu süreçte yeni kurulan siyasi partiler, Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Babacan'ın AKP'nin içerisinden koparak kurduğu siyasi partiler. Bir irade ortaya çıktı. Karşılıklı ziyaretler çok yoğun bir şekilde yaşandı. En nihayetinde böyle bir araya gelme. Aslında altılı masadan önce bir vesileyle Sayın Davutoğlu'nun bir takım teklifleri vardı. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'yla hem Sayın Akşener'le İYİ Parti Genel Başkanı ve CHP Genel Başkanı'yla bir araya geldiler. Onun akabinde bir altılı masa ortaya çıktı. Tabi burada en kritik şey milletimizin beklentisi. Aslında milletimizin, kitlelerin, vatandaşımızın o beklentisi. Neticede siyasi mücadele bir psikolojiyi örersiniz. Aslında bu zamana kadarki yürüttüğümüz süreç Türkiye'nin 2004 yılından itibaren aslında yaşadığı bir operasyonlar dönemidir. Yani geriye doğru baktığınızda bu operasyonların içerisinde kalmış bir siyasi parti ve kişi olarak da söylüyorum. Yani işte 2007 yılı Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi birleşmesi. Bugünden geriye doğru baktığımızda Türk siyasetinde ne tür bir kırılmaya sebebiyet verdiği, oradaki başarısızlığımız. Onu da göz önüne alınarak ifade ediyorum. Böyle bir süreç, bir psikoloji, bir savunma hattı diyelim, bir mücadele hattı örebilmek bir birlikteliğe icap ediyor. %50+1 Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti ama elde edemiyor. Temayül yoklamalarına bakınca da bunu görüyorsunuz. O nedenle bir takım işbirlikleri yapmak mecburiyetinde. Bugün geldiğimiz noktada böyle bir süreç vatandaşımızın, milletimizin de beklentisiyle beraber tekemeye büründü. Aslında tabii bir süreç, bir zorlama değil. İstedikleri kadar dışarıdan bir takım ithamlar, ben bunları çok çirkin buluyorum. Yani 7. ayak, 8. ayak. Şimdi Sayın Erdoğan talimat vermiş. Şair Eşref'in güzel bir sözü var. Yani suların haricinde her yere akıyor diye. Yani iktidarın suların haricinde her yere akıyor. Muhalefeti FETÖ'cülükle suçlayacak. Muhalefeti PKK ile işbirliği yapmakla suçlayacak. Böyle bir talimat vermiş. Söz bitince böyle olur.
Siz aynı zamanda bir babasınız. İki evladınız var. Vakit ayırabiliyor musunuz?
Ayırmaya çalışıyorum. Zamanın el verdiği ölçüde ama İsteseniz de istemeseniz de yürüttüğünüz faaliyet ve sorumluluk buna imkan çok tanımıyor. Ben iki kızım var. Kız babası olmaktan mutluyum bu arada. Birisi lise hazırlık, biri de lise birinci sınıfta. İstanbul'dalar yani okulları orada. İşte git gellerimiz ister istemez ama daha fazla zaman paylaşmaya çalışıyorum.
Siyasetle ilgilenen insanların herhalde en böyle hani yumuşak karın diye tabir ettiğim şey aileleri değil mi?
Bir de ben tabii çok genç denebilecek yaşta birinci sorumluluklar aldık. Yani ben 25-26 yaşlarında işte 2003 yılında Afyonkarahisar Doğru Yol Partisi İl Başkanı oldum ana kademe. O andan itibaren zaten yani isteseniz de istemeseniz de çok sınırlı bir sosyal zaman alanı kalıyor aileye de ister istemez ama zamanınız kalamamak lazım. Bütün zorunluluklara rağmen keşke dememek için zaman ayırmak lazım.
Evet. Bir de bazen böyle onlar bir plan yapıyorlar. Aslında siz de programınızı almışsınız ama sonra bir önemli bir iş çıkıyor. Bir toplantı katılmanız gereken belki işte daha farklı bir nokta. O da için insan içinde çok ciddi bir burukluk da oluşturur yani.
Öyle oluyor
tabii. Her siyasetçinin mutlaka böyle bir hikayesi vardır. Yani.
Var tabii yani. Fedakarlığı biraz en yakındaki insanlardan, ailesinden, eşinden, çocuklarından bekliyor ister istemez insan. Kendini en iyi şekilde ona anlatır ama son talihde insan hayatında bunlar bir yere de tekabül ediyor yani bir eksiklik olarak.
Siz duygusal biri misinizdir? Ağlar mısınız yani?
Kolay ağlamam ama ağlar. Her insan ağlar. Ağlayarak doğuyoruz zaten.
Böyle bazen film falan izlerken insan kendini istemsizce kaybeder ya. Çünkü siz konuşurken ben onu hissettim yani. Sizin belki de göstermediğiniz ya da göstermek istemediğiniz bir duygusal yanınızın da olduğunu hissedebiliyorum yani.
Evet çok duygusal şey vermiyorum herhalde ama her insan duygusaldır. İnsansa duygu taşıyorsa, duygu da taşımalı insan. İnsanı insan yapan o duygudur aslında. İnsaniyet o duygularla ortaya çıkar zaten. Evet. Dışa vurur. Kolay ağlamam ama duygulandığım anlar olmaz değil.
Okul döneminden arkadaşlarınızla böyle bir WhatsApp gruplarınız falan var mıdır? Lise, üniversite. Ki siz bir de bir dönemde Amerika'da eğitim gördünüz. Kısa da olsa 2 yıl galiba.
Evet. Okul dönemimden görüşüyorum. Zaman zaman WhatsApp gruplarımız vardı. Bazen WhatsApp grupları böyle kapanıyor, açılıyor.
Evet. Bazen sessize hayat, alınıyor.
Hayat serüveni oluyor. Tabii bu iletişim imkan verdi birbirini kaybeden insanlar için. Mesela çok yakınlarda. Ben tabii 7 yıl yatılı okudum.
Nerede okudunuz?
İstanbul.
Hangi semti?
Üsküdar Bağlarbaşı Fıstık Ağacı.
Aa, güzel yerdir ama yani. Hemen biraz yürüyünce aşağı denize inersiniz yani.
Tabii 2-3 yani, kilometre değil mi? Yuvarlansanız Üsküdar sahilinde meydanda bulursunuz. Eskiden meydan tabii çok genişti. Yani oradan yürüyüş yapmayı da çok severdim yani ben.
Şimdi de ama yine güzel yerler var orada ya.
Var var. Bunu şunun için söylüyorum. Yatılılıkta tabii anne babası yurt dışında olan insanlardan, Anadolu'da olan insanlar, biz de yani Afyonkarahisar'dan İstanbul'a gittik. Tabii benim şansım abim vardı aynı zamanda. Küçük kardeşim de aynı okuldaydı. Beraber yatılı kaldık. Çok şey paylaşıyorsunuz. O dönemlerden benden iki dönem önce bir üst abimiz şimdi Karabük Üniversitesi'nde profesör olmuş. Yakında ziyaret etti. İnsan tabii o geriye doğru şöyle sarıyorsunuz. Onları yaşıyorsunuz. Çok farklı anlarda karşılaşıyorsunuz.
Bir de yurt askerlik gibi yani.
Öyle, çok öyle.
Farklı hikayelerin yani. Oluştuğu biri. Yani.
Öyle.
Demokrat Parti Türk siyasetinde çok önemli isimler kazandırdı tarih boyunca. Ve Türkiye'de nereye giderse gitsin, hangi kapıyı çalsa mutlaka davet edilir. Evet. İnsanlar oy verir veya vermez ama bir saygınlığı hep olmuştur. Şüphesiz ki önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı adaylığı da altılı masa açısından çok önemli bir gündem maddesi olacak. Biz yaptığımız sohbetlerde gazeteci arkadaşlarımızla, tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi konuşuluyor, Sayın Akşener'in ismi konuşuluyor. Belki Sayın Akşener'in Sayın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi veya Sayın İmamoğlu üzerinde bir ismi ortaya atması gibi şeyler konuşuluyor. Fakat konuşulan şeylerden bir tanesi de şu. Gültekin Bey neden burada bu konuşulan isimlerden birisi olmasın diye. Siz bu pencereyi nasıl yorumluyorsunuz? Bu pencereden baktığınızda bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?
Tabii ülkenin siyasi iklimi var. Biraz evvel Demokrat Parti geleneğiyle ilgili tarif bilinmesi çok önemli. Hani biz sadece bugünkü konjonktürde değil, bugün %50+1 dengesiyle zaten oyunu aldığınız kitlelerin dışında kitlerin de rızasını gözetmeniz lazım. Ama bizim geleneğimiz zaten çok müfrit bir takım uç marjinal düşüncelere, ön yargılara sahip değilseniz, üslubumuz, anlayışımız, merkez sağ ilmen de tarifi odur, Şils'in, toplumun en geniş ortak paydası. Ortak payı oluşturabilmesi çok kolay değil. Yani Türkiye gibi hani Şevket Süreyya Aydemir'in bir kitabının girişinde tarif eder Anadolu'yu işte. Kavimlerin, milletlerin, kültürlerin karşılaşma, karışma ve kaynaşma noktası. Böyle çok alaşımı olan bir milletin sinesinde karşılık oluşturabilmeniz, o rızayı gözetebilmeniz çok kolay bir şey değil. Üslubumuz, zihniyetimiz zaten bu referanslara sahibiz. Ama siyaset tabii bir yanıyla da bir reel gerçekliği var. Tabii bir süreç, bir güç denklemi. Kırılma yaşadığımız ve yeni bir dönemin dizaynının tabii olarak oluşacağı bir süreç burası önümüzdeki seçimler. Siyasi partiler, siyasi aktörler açısından da. Oradan bakınca böyle bir sürecin yüklediği sorumluluğu her şeyin üstünde görüyorum ben. Yani günlük o seyyar satıcı misali, günlük kâra değil. Yani bir ortalamaya ve bu değişim eşiğinde Türkiye'nin hakikaten Türk demokrasinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Böyle bir dönemde tarihi rol önümüzde bu vazifeyi görebilmek, o sorumlulukla davranmak. Bunun önüne şu olmak, bu olmak, kişisel ihtirası ne kadar az tutabilirsek bence bu süreçten de o kadar başarılı çıkarız diye düşünüyorum. Kendimle ilgili hani ben böyle bir eğer birliktelik olmuyorsa zaten ortak bir aday, her siyasi partinin genel başkanı değişen rekabet şartları dolayısıyla neyi kastediyorum? Parlamentodan artık hükümetler çıkmıyor. Partilerin rekabeti, parlamento temsiliyeti ve oradan bir hükümetin çıkması yürütmeye talip olmaktı. Bugün artık yasamayla yürütme rekabeti ayrıştı. İç içe geçmiş ama ayrıştı. Siyasi rekabetin sıklet merkezi de biraz yürütme, cumhurbaşkanlığı seçimine kaydı. Her siyasi parti genel başkanı da tabii olarak cumhurbaşkanı adayıdır zaten. Bunu söylemeye de gerek yok.
Tabanı da öyle ister zaten.
Öyle ister ama ben Türkiye'yi bunu aşan bir şekilde üstümüzdeki şu örtüyü atmayı her şeyden önemli görüyorum. Sadece Türkiye için değil, coğrafya için de önemli görüyorum. Uzun perspektiften baktığınızda bu coğrafyanın dünya tarihinin sahnesi olması dolayısıyla insanlık tarihi için de görüyorum.
Peki siz o zaman şunu diyorsunuz. Yani masanın vereceği isim işte muhtemelen çeşitli anketler de yaptırılacak, çeşitli araştırmalar da yaptırılacak. Biz o isimde mütabık kalırız diyorsunuz herhalde.
Evet, bir ortak irade var burada.
Doğru anlamak açısından bunu soruyorum.
Çok kişi yani. Üzerinden yoğunlaşılıyor. Bunu çok yani en azından bu masa etrafında olan siyasi partilerin ister istemez sorulara cevap vermek zorunda kaldığı için de isimler telaffuz etmek zorunda. Ama ben mesele ismin ötesinde yani burada bir paket programı Türk milletinin önüne koymalıyız adayıyla, kadrosuyla, programıyla. Bu açıdan meseleyi elbette siyasi karakter önemli. Neticede siyaset bazen çok bireyseldir. Kişi aidiyetiyle de oy tercihlerinde bulunursunuz. Hı. Tabidir bu da. Sürükleyicidir kişisel karakter. Liderlik dediğimizde odur. Ama bulunduğumuz eşikte bence o kişisel kişileri her şeyin merkezinde koyarak yorumlar değil, onu aşan bir şekilde bir değerlendirme alanı üzerinden bakmak lazım.
Bir magazin sorusu sorabilir miyim ya?
Memnuniyetle.
Bu bir magazin sorusu. Şimdi altılı masa buluşmalarını tüm Türkiye heyecanla izliyor. genel başkanlar geliyorlar, kameralar, televizyonlar, hele o ilk iki buluşma falan, altyazılar, sosyal medya inanılmaz. Hatta ilk fotoğraf. Şüphesiz ki size de yansımaları olmuştur yani yakın çevrenizden, arkadaşlarınızdan. Bir müddet sonra artık tabii ki bazı şeyler rutin oluyor. Geliyorsunuz, oturuyorsunuz, herkesin nereye oturacağı belli falan. Sayın Erdoğan'ın sohbeti oluyor mu hiç ya? Bu hafta da şöyle oldu, bu hafta da böyle oldu falan diye.
Türkiye gündemi neticede Sayın Erdoğan icracı, Cumhurbaşkanı. Sabah akşam 24 saat zaten itham salgıladığı için ister istemez bütün bunlar Türkiye'nin gündemini değerlendiriyor. Gündemi olmaması diye bir şey olamaz ama Sayın Erdoğan'ı şahsi meseleler üzerinden gündem yapmak falan öyle bir derdimiz yok. Ayrıca herkesin oturacağı yer falan da belli değil.
Değil mi? Öyle yansıdığı için
belki. Sadece Meral Hanım'ın oturacağı yer belli. Birinci tercih onun hanımefendi olarak.
Nezaketen.
Evet.
O da tabii bir durum zaten ya, hanımefendi olduğu için. Ha, o zaman normal yemek, sohbet, sonrasında konuşulması gereken konular.
Aslında çok formal bir toplantı düzeneği değil. Kademe kademe geçmiş siyasi mücadele içerisinde kimi zaman beraber yol yürümüş, kimi zaman karşı karşıya gelmiş. Tabii genel başkan olarak bugünkü sorumluluklar farklı. Yeni kurulan siyasi partiler var. Biraz da hukuku olmayan parti genel başkanlarının o hukukların da ilerlettiği, insani taraflarının gördüğü bir karşılıklı dil, samimiyet geliştirdiği bir süreç. Bu açıdan çok formal bir toplantı düzeni değil yani. Yemek yerken de aslında konuşmanız gereken meseleleri konuşuyorsunuz. Bu yaşanan sürecin zaten programı da ortaklaştırdığını, bir takım söylemleri de ortaklaştırdığını, elbette siyasi partilerin farklı tonlamaları var. Bir takım mesele üzerinde farklı hitap ettiği kesimler dolayısıyla farklı bir söylem ve dil geliştirmek mecburiyetinde hissettiği, düşündüğü, sadece mecburiyet hissetmek değil, düşündüğü, tercih ettiği alanlar da var. Ama altın masa etrafında benim bu zamana kadar gözlemleyebildiğim tüm siyasi partilerin o temel, ana ve kazası olmayacak vatandaşımızın, milletimizin beklentisi, sorumluluğun dışında hareket et etmediğini görüyorum.
Gültekin Bey, siz Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Şüphesiz ki şu anda belki vatandaşla en yoğun temas kuran isimlerden de birisiniz. Şu anda sizce Türkiye'de vatandaşların en büyük üç problemi nedir diye sorsam?
Aslında adaletle ilgili her şeyin arka fonu, zemini olması dolayısıyla çok önemli bir kaldıraç vazifesi gördüğü için her sahada. Adalet, demokrasi, ekmeğimiz, aşımız diyoruz. Bunlar iç içe geçmiş kavramlar, fonksiyonlar ama bugün tabii insanlarımızın eğitim görmüş insanlar karşılığını alamıyor. Emek değer zincirini doğru tarif edememişiz. Bireysel yetenek, nitelik, kabiliyetlerimizle var olamıyoruz. Hala kolektif aidiyetlerimizle var oluyoruz. O da toplumun potansiyelinin ortaya çıkmasını engelleyen bir şey. Bu açıdan ama özellikle son bir yıldır yaşadığımız hayat pahalılığı, çok insanımızı, orta sınıfın pozisyon kaybettiği, yoksulun daha yoksul hale geldiği bir süreç. Ama çok temelden bahsettiğinizde adalettir, eğitimdir ve Türkiye tarihi ıskalıyor maalesef. Zamanı, kaynakları kötü yönettiği için, demokrasisi işlemediği için, demokrasi açığı olduğu için aslında bütün bu konuştuğumuz maliyetleri vatandaşımız yaşıyor. Ama insanımız yani Ankara'da 801 milyon dolara Moğol istilasından sonra Ankara'nın gördüğü en büyük yağma hareketinin temsilcisi Melik Gökçek işte bugünün parasıyla yani 14-15 katrilyona tekabül eder. Onu çok dert etmiyor yeri geldi mi. Ama işte bir hizmet alırken 5 lira, 10 lira, 20 lira katkı payı dedik. Onu dert edinir hale geliyor. Oysa o bilinci eriştirmek lazım. Ben temelde yani adaleti, eğitimi, demokrasiyi Türkiye'nin bir numaralı problemi olarak görürüm.
Şimdi bütün bunlar var fakat anketler de yayınlanıyor. Biz bu anketlerde de Sayın Erdoğan'ın hala çok güçlü olduğunu görüyoruz. Hatta AK Parti'nin daha da üzerinde bir oy alıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?
Bugün parti devletine dönüşmüş karşımızda bir organizasyon var. Bir parti yok. Sağlıklı bir rekabet iklimi de yok. Adına demokrasi diyoruz ama engelli bir demokrasi. Adeta bizler iman kuvvetiyle siyaset yapıyoruz. Tabii başta da konuştuk, siyaseti bilerek ve isteyerek Sayın Erdoğan pahalı bir faaliyet haline getirdi. Niçin? 94 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle bir takım kirli kaynaklarla siyasetin finanse edildiğini artık herkesin bildiği sır noktasında. Herkesin bildiği sır olur mu? Ama herkesin bildiği sır. Muhalefete de zaten şöyle diyor yani. Eğer benimle rekabet mi etmek istiyorsunuz? Siz de bu kirli kaynakları bulun ancak öyle rekabet edersiniz gibi bir şey demeye getiriyor. Türkiye'nin o açıdan kurduğu bir mekanizma var. Kamu kaynaklarının dağıtım mekanizması. İşte yedeğini aldığı bir takım dini örgütlenmeler, devlet ortak etmiş, kadrolar ortak etmiş, en nihayetinde suça da ortak etmiş, vebale de ortak etmiş. Bir de yoksullaştırılmış kitleler var. Kendi hakkı vatandaş olarak haklarımız var, ödevlerimiz var ama kendi hakkı kendisine lütuf gibi veriliyor. Vatandaşımız bunu bir kazanç olarak değerlendirebiliyor. sadakati satın alınan, hayli yekün tutan önemli bir toplumsal kitle var. Tabii Türkiye'nin yaşadığı siyasal süreç içerisinde Sayın Erdoğan bir kişisel karakter olarak kendince bir hikayesi var. Bunun etrafında kümelenmiş insanlar var. Bu tür hareketler temelinde tabii din gibi bir kaldırıcı olan, dini siyaseti kaldırıcı haline getirmiş figürler çok kolay çözülmezler. Ama ben bugün geldiği noktada işte tercih ettiği kadrolara bakın. Tercih ettiği gazetecilere bakın. Yani iktidara başladığında Sayın Erdoğan'ı olumlu olumsuz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Savunan gazetecilere, destek veren sol liberal veyahut da kamuoyunda onları temsil eden gazetecilere bakın niteliklerine. Bir de bugün savunanlara bakalım. Yani bürokrasi de kendi siyasi kariyerinin en kötü bürokratik kadrosu, en kötü siyasi kadrosuyla çalışıyor. Böyle bir iklimde Sayın Erdoğan kurduğu fiili işleyişte hiçbir kişinin kişisel fark yaratabileceği bir iklimi yok. Sebebi kişiliği öldürüyorsunuz, şahsiyeti işleştiriyorsunuz. O nedenle her yerel ve genel kongrelerinde özellikle bizim geleneğimiz başta olmak üzere bir takım farklı siyasi merkezlerden insan devşirmek için bir çabası var. Onları da operasyonel kiralama mantığı içerisinde aslında kiralıyor, kullanıyor ve belli bir süre sonra cırcır böceği gibi enerjisini tüketti mi kenara koyuyor.
2023 ile ilgili tahmininizi istiyorum. Belki bugün erken ama.
Türkiye derinden bir nefes alacak. Ben bunu görüyorum. Elbette şartları, icapları var. O icapları yerine getirdiğimiz takdirde heyecan uyandıracak, Türk milletinin yükünü taşıyabilecek bir kadroyu, aday profilini, programı bir paket halinde milletimizin önüne koyduğunda ben her zaman her geçen gün kaybetmeye yüz tuttuğunda demokrasinin, hukukun, laikliğin manasını keşfettiğini, hukuki öngörülebilirliğin, bürokratik öngörülebilirliğin olmadığı bir ülkede bırakınız yabancı sermaye gibi yapısal bir açığınız var ve o açığı kapatmak için yabancı sermaye ihtiyaç duyuyorsunuz. Yerleşik vatandaşlarınız bile dünyanın bir tarafına gider. Şimdi biz Anadolu'yu geziyoruz. Özellikle 15 Temmuz sonrası süreç. Yani mülkiyet hakkının bile teminatı olmadığı bir demokrasi düşünülebilir mi? Pek çok insanımız böyle yaklaşıp ya siz bilirsiniz işte yurt dışına yatırım nasıl yapabilirim, paramı nasıl çıkar? Bunu soran insanlara rastladık yer yer. O açıdan Türkiye bir güven iklimini oluşturduğunda bunlar problem değil. Ben çok tarihin kademe kademe olgunlaştırdığı arkasında bir toplumsal enerjiyle beraber bir değişim dalgası var. Bunun önüne geçemezsiniz. Ertelemeye çalışırsınız, geciktirmeye çalışırsınız ama en nihayetinde o dalga galip gelir. Ve galip geleceği inancındayım. Türkiye bir değişim yaşayacak. Hem Cumhurbaşkanlığında hem Büyük Millet Meclisi cephesinde bir kurucu akıl, bir kurucu programla beraber adeta Cumhuriyeti yeniden kuvvetler ayrılığıyla, değerleriyle yeniden tarif etmek mecburiyetinde olduğumuz, bölgemizde karşı karşıya kaldığımız meydan okumaları da göz önüne aldığımızda Türkiye bütün milli güç unsurlarını sahaya sürecek, o potansiyel açığa çıkaracak bir yapılanmaya gitmediği takdirde çok daha fazlasıyla dış müdahalelere ve etkilere açık hale geleceği endişesini taşıyorum.
2023 sonrasında olası bir değişiklik sonrası biz bugünden itibaren bazı isimlerin böyle bir hesaplaşma, bir rövanş ya da rövanşist söylemlerini duyuyoruz. Siz öyle bir durumda nasıl bir pozisyon alırsınız?
Hesap sormak başka, rövanşist duyguyla davranmak başka. Meşruiyet içerisinde elbette Demokrat Parti olarak biz de ifade ediyoruz. Kamunun kaynakları bir kravatlı soygunla sistematik bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi bir parti olma hüviyetini yitireli çok oldu. Asgarisinde bir kişinin fan klubu haline geldi ama onun ötesinde bir organize şebekeye dönüşmüş. Türkiye'de sistemi tıkamışsınız. Sayın Erdoğan'ın külliyenin etrafında bir takım yatırım ofislerinden tutalım. İşte hukukla ilgili bölüme bakan kişilerden tutalım. Yani bir devlet böyle yönetilebilir mi? O açıdan Türkiye'nin kaynakları en önemli meselesi kaynak kötü kullanıyoruz. Sadece bugünü değil, yarınların, gelecek nesillerin kaynaklarını bugünden tüketiyoruz. O açıdan yapanın yanına kar kalmaması adına Türkiye'nin çok ciddi esaslı bir sorgulamaya ihtiyacı var. Bunu yaparken de bir kolektif suç inşa edelim. O torbanın içine işte FETÖ'cülerin attığı gibi FETÖ'yle beraber AKP-FETÖ yapımı bir torba, kanunlarla, askerle hesaplaşalım, orayla hesaplaşalım, gazetecilerle hesaplaşalım. Böyle bir derdimiz yok. Olmamalı. Ama biz çok kuvvetli bir toplumsal talep var, beklenti var, hesap sorulması noktasında. Bunu da Büyük Millet Meclisi'nden başlayarak ama yargının da önünü açarak siyasi olarak, neticede siyasi olarak yürüteceğiniz bir süreçtir. Yapanın yanına kar kalmaması lazım. Bu Türkiye'nin maalesef bir döngüsü var. Bu döngüyü de kırarak yapanın yanına kar kalmış. Böyle de devam etmiş. Türkiye'de siyasetin sıkıştığı bir alan var. Açıkçası biz Demokrat Parti olarak da fikrimizi açık yürekle söylüyoruz. Yani şu anlayış içerisinde değiliz. Bunlar gitsin, bunların yaptığı usulle biz kamunun kaynaklarını yağmalayalım. Bu anlayışa milletimiz zaten prim vermez. Sayın Erdoğan da zaten kendisini sorgulayacak bir ahlaki alternatif, kendi sosyolojisine hitap edecek bir alternatif ahlaki söylem görmek istemiyor. O nedenle devletleştirebildiği dini örgütlenmelerden siyasi partilere, siyasi aktörlere, liderlere yapabileceğini yaptı. Şimdi satın alacağı da kimse kalmadığı kanaatindeyim. Belki vardır, bilmiyoruz.
Sizin geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili bir beyanatınız olmuştu ama belki bir fikirsel olarak bir değişim yaşadınız mı, onu merak ediyorum. Cumhurbaşkanı adayı altılı masa açısından konuşuyorum. Yani bu masadan çıksa ve bununla ilgili bir tarif de vermiştiniz. Hala aynı noktada mısınız yoksa?
Evet, icracı olmak. Yani iddiası neticede siyasi liderlerin iddiası bu istikamette. Yani bugün sembolik bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Yani bir icra edecek, aynı zamanda bir siyasi şuurla beraber, biraz evvel ifade etmeye çalıştığım, bizim meselemiz bir iktidar değişimi değil sadece. Onunla beraber bir kurucu akılla bir vazife görmek tarihin bu dönüm noktasında. Bu da ciddi bir siyasi birikim, tasavvur, muhayyile, bundan ne dersek diyelim. Arkasına aldığı siyasi aktörleri çok senkronize, eşgüdüm içerisinde yürütebilecek bir kapasite lazım. Bu da siyasi partilerin genel başkanlarıyla olur. Yani burada bir kişisel ön yargıyla da hareket ediyor değilim ben. Yani açık yürekle söylüyoruz ama tüm siyasi partiler gibi biz de bir stratejiyi, eldeki verili sınırlılıklar, değiştirebileceğiniz var, değiştiremeyeceğiniz şartlar var. O şartları da göz önünde bulundurarak bir çıkış yolunu tarif etmeye çalışıyoruz. O açıdan dönüp kişi üzerinden değil, kişiyle beraber Türkiye'de en azından Demokrat Parti olarak teklifimiz, yani bir takım kritik kurumların başında kim olacağını vatandaşımızın seçim öncesi taahhüt edelim. Şu isim işte MİT Müsteşarımız, şu isim işte Emniyet Genel Müdürümüz, şu isim Hazine Müsteşarımız, şu isim Washington Büyükelçimiz, şu isim Avrupa Birliği Müzakerecimiz gibi. Yani bunu çeşitlendirebiliriz.
Hatta başkan ve başkan yardımcıları şeklinde
de. Yani o esneklikte olur o işlerde. Yani siyasetin çıkacak tablosuna göre ama toplumumuzun güven duyacağı bir kadroyu, heyecan yaratacak bir kadroyu milletin önüne koymak temel strateji olmalı. Muhalefet açısından en azından Demokrat Parti olarak bunu ifade ediyorum.
Valla ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak ne söylemek istersiniz?
Son olarak umudu büyütmek mecburiyetindeyiz. Güzel bir ülkenin insanlarıyız. Böyle bir romantizm içerisinde de söylemiyorum bunu. Bir büyük milletin ferdi olarak bir kere yapabilenler tarihi veri öyledir. Pek çok kez yapabilme imkanı, gücü, kudreti vardır. O kudreti geçmişimizde kendimizde görmek mecburiyetindeyiz.